Ayrım 20.
Parti bayrağını hiçbir şekilde ve hiçbir zaman çamura düşürmeyeceğim demişti bizlere. Şimdi ise çamura düşürmek değil, bataklığa sokuyor. Çığlıklar yükselmişti. Barometre hikayeleri anlatsın Tufta bize. Onların meteorolojisi Tufta'dır. Yeter dalga geçtikleri artık. Yanıt versinler açık açık. Bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı? Partiye karşı mücadeleyi. Partiyi yıkmak için hazırlanan anti-statü bildirisini kimler yazdı, söylesinler. Lokutina susmamıştı ve gürültü dindiğinde yüksek sesle şunları söylediği işitildi. İşte size yoldaş Olga Turanova'dan aldığım bir mektup. Sınır bölgesinden geliyor. Dinleyin bakın. Pratik çalışma ikinci plana düşmüş durumda. Troçkistler 4 günden beri bütün ocak merkezlerinde alışılmadık bir sertlikle hücuma geçtiler. Dünkü olay bütün örgütü öfkelendirdi. Kentin bütün hücrelerinde yenilgiye uğrayınca Voyankomat hücresinde gemi iyice azıya aldılar. Hatta içlerinden birisi açıkça şu beyanda bulundu. Parti aygıtı teslim olmadığı takdirde onu da parçalayacağız. Ve bütün muhalifler alkışlıyordu. Korçagin fırladı ayağa ve siz partinin üyeleri diye haykırdı. Nasıl olur da bu faşisti alkışlarsınız? Troçkistler bunun üzerine militanların itirazına karşın engelleme yaptılar. Pavel haykırıyordu hep. Ne güzel bir demokrasi örneği verdiniz diye. Aldılar etrafını çocuğun, insafsızca dövdüler ve yüzü gözü kan içinde attılar salondan. Müthiş bir şeydi bu. Nitekim bütün hücre toplantıyı terk etti. Talya kürsüden inmişti. Konuşmayı dikkatle dinlemiş olan propaganda ve eğitim servisi başkanı Segal, benim yokluğumda nasıl da olgunlaşmış bu gençler diye düşündü. Sonra Tokarev'in kulağına eğilip, daha şimdiden hali harap muhaliflerin diye fısıldadı ve düşün ki ağır toplar henüz ateşe başlamamış durumda. Gençlik yetiyor türüşküleri ezmeye. Alaycı bir kahkaha tufanı arasında Tufta kürsüye gelmişti bu arada. Birisi benim için meteorolojist deyimini kullandı. Siyasi görüşlerime demek bu şekilde hakaret etmeyi uygun buluyorsunuz. Çoğunluk yoldaşları. Bu beceriksiz çıkışa daha büyük bir kahkaha tufanı yanıt verdi. İstediğiniz kadar dalga geçebilirsiniz. Bir kere söylemekten çekinmeyeceğim ben. Gençlik gerçek bir barometredir. Lenin ısrarla durmuştur bu noktanın üzerinde. Birden sessizlik çökmüştü salona. Ne diyor Lenin? Büyük adın nüfuzuna sığınıyordu şimdi Tufta. Ekim ayaklanmasının arifesinde Lenin, her şeyden önce yapılması gerekli iş olarak işçi gençliği ile denizciler arasında en kararlı unsurları seçip ayıklamak, en önemli noktaları tutma görevini bu unsurlardan meydana getirilecek birliklere teslim etmek ve bunların bütün kesin harekata katılmasını sağlamak gerekir diyordu. Bu sözlerin hangi yazısında yer aldığını da not ettim yoldaşlar. İsterseniz ve çantasındaki kağıtları kurcalamaya koyulmuştu Tufta. Tamam tamam biliyoruz onu. Ya birlik konusunda ne diyordu Lenin? Parti disiplini konusunda ne diyordu peki? Gençlik ve eskiler kuşağının birbirine karşıt olduğunu da mı Lenin söyledi? Bu sorular karşısında şaşkına dönen Tufta konu değiştirmişti. Lagutina biraz önce bir mektup okudu. Bir tartışma sırasında çıkabilecek bütün anormal durumlardan biz sorumlu tutulamayız. Tvetayev, Şumski'nin kulağına eğilerek hırsla homurdandı. Bu sersem bir çuval inciri pisletmekte be birader. Haklısın, büsbütün batağa saplayacak bizleri. Tufta cırlak bir sesle devam ediyor deyip. Sizler çoğunluğu bir hizip halinde örgütlendirme hakkını kendinizde bulursunuz. Bizler de bir azınlık hizbi haline gelmekte haklı oluruz. Bu sözler salonda gerçek bir fırtına koparmıştı. Ne yani, gene Bolşeviklere karşı Menşevikler hikayesi mi? Rus Komünist Partisi parlamento değildir. Miasnikov'dan Martov'a kadar bütün bildiğimiz düdükleri öttürdüğünü görmüyor musunuz bunların? Yüzer gibi kollarını açmış sallayıp durmaktaydı Tufta. Gayet doğal değil mi bu? Militanlara gruplaşma hakkını tanımak gerekmiyor mu? Öteki türlü düşünce bakımından hiç de konformist olmayan bizler bu derece iyi teşkilatlanmış, birbirine bağlı ve disiplinli bir çoğunluk karşısında kendi öz görüşlerimizi savunmak üzere nasıl mücadele edebiliriz ki? Salondaki uğultu tam bir gürültü haline almıştı şimdi. Pankratov doğrulmuştu. Bırakın da konuşsun yoldaş. Çok şeyler öğreniyoruz konuşmasından. Ötekilerin gizlediğini Tufta açıklamakta. Salon bu sözlere uyup susmuştu. Kaş yapayım derken göz çıkardığını anladı Tufta. Sırası değil bunları söylemenin. Aceleyle bitirdi konuşmasını. Bizi ihraç edebilirsiniz. Bir köşeye atabilirsiniz. Bu cins önlemler almaya başladınız da zaten. Beni Gukumov'dan attılar örneğin. Ama haklı ile haksız pek yakında ortaya çıkmış olacak. Tivatayev'in küçük bir notunu aktardılar Duva'ya. Mitay derhal söz istiyor. Burada yenildiğimiz belli oldu artık. Ama bu aptal gevezenin uyandırdığı kötü izlenimi silmek gerekiyor. Salonun muhalefeti soğuk bir rüzgar gibi çarptı yüzüne Dubova'nın. Oysa kürsüye ilk çıktığı zaman sessizlik olmuştu. Ama bir zamanlar koskoca hücreleri şevke getiren canlılık kalmamıştı artık Dubova'da. Günden güne sönüyordu devrimci ateşi. Üzerine su dökülmüş bir ateş yığını gibiydi şimdi. Koyu karanlık bir duman yükseliyordu sanki içinden. Uğradığı bozgunla ve eski dostlarının hiç ummadık bükülmez direnciyle, bir de hatalarını her ne pahasına olursa olsun kabul etmek inadıyla bir kat daha kararan hastalıklı bir bencilliğin dumanıydı bu. Ve umutsuzca bir hamleyle büsbütün batmaya gidiyordu Dubova ve bunu yaparken de çoğunluktan kesin olarak ayrıldığını iyice biliyordu. Eskiden net olan sesi şimdi boğuklaşmıştı. Sözlerini bitirdiğinde bir öfkeli haykırışlar ve hakaretler yağmuru indi kafasına. Utan, utan! Kahrolsun Raskolnikiler! 1. Yeter attığın çamur. Söz istiyorum. Pankratov'un kalın sesini tanımıştı Dubova. Sesinin derin yankılarından eski yoldaşının ruh halinde anlamıştı. Hamal ancak hakarete uğradığı zamanlar bu sesle konuşmaya başlardı. Ağır bir endişe bürüdü Dubova'nın içini. Dostlarıyla, ama bütün gerçek dostlarıyla bozuşuyordu işte. 46'lar bildirisine karşı mertçe direnmiş olan Jarki ile bile, bir yıl evli kalmış olduğu Anna ile bile. Pankratov'un sert ve kesin sesiyle döndü gerçeğe. Yoldaşlar, 9 günden beri muhalifleri dinlemekteyiz. Dipnot 1, bölücü, hizipçi. Düşündüklerimi söylemek için 9 dereden su getirmeyeceğim. Muhalifler birer kavga arkadaşı, birer devrim mücadelecisi, birer sınıf yoldaşı gibi değil, deva bulmaz birer düşman, gözlerini hırs bürümüş birer iftiracı gibi hareket etmişlerdir. Biz komünistleri bir cellatlar rejiminin uşakları olarak sınıfımıza ve devrime ihanet etmiş hainler olarak göstermek istediler. En sert sınavlardan geçerek yetişmiş olan en iyi ekibi, eski Bolşevikler kuşağını, Rus Komünist Partisi'ni kurmuş olanları, Çarlık despotizminin zindanlarda kahrettiği ve Lenin'in öncülüğünde dünya menşevikliğine ve Troçki'ye karşı savaş açanları, bürokrasinin temsilcileri olarak göstermek küstahlığında bulundular. Sanki parti ile parti aygıtı birbirinden apayrı şeylermiş gibi. Genç kızıl muhafızları komutan ve komiserlere karşı kışkırtıp körükleyen, askerleri karargahlara karşı ayaklanmaya iten ve bütün bunları da sosyalizmin ülkesi dört bir taraftan en azılı düşmanların tehdidi altındayken yapan kimselere kararlı birer düşman denmez de ne denir yoldaşlar? Onlara bakarsanız bugün bir işçi olan ben namuslu bir insanım ama yarın maazallah komite sekreteri seçilecek olursam bir anda bir aparatçık, bir haline geleceğim. Demokrasi adına mücadele ettiklerini söyleyen bu sayın muhalifler arasında burada karşı çıktı bürokratizmden ötürü aramızdan atılmış tiplerin bulunması biraz tuhaf değil mi? Afanasyev de var aralarında. O Afanasyev ki keyfi hareketlerinden dolayı 3 kere görevinden geri alınmıştır. Durum apaçıktır yoldaşlar. Partinin doğru yola getiremediği kimseler bugün partiye karşı el ele vermiş bulunuyorlar. Dubova ile Şumski aldatmış oldukları bir avuç işçiyi sürüklüyorlar arkalarından. Yanlarında da dünün gerçek bürokratları olan Tufta ve benzerleri gibi formalistler var. Proletaryanın vefakar kılavuzunun, Büyük Lenin'imizin ve Komünist Partimizin yerine 1917'de Bolşevik olmuş Troçki'yi getirmek istiyorlar. Dipnot 1, Troçki taraftarlarının Komünist Partisi yönetim mekanizmasındaki üyeleri küçümsemek amacıyla kullandıkları terim, bürokrat ya da kodaman. Troçki'nin Bolşevikliğini size yaşlı Bolşevikler anlatsın. Genç kuşağın söz konusu adamı iyi bilmesi gerekir. Troçki daha devrim arifesine gelinceye dek menşeviklerle devrim düşmanları arasında mekik dokumaktaydı. Bizim partimiz küçük burjuva akımlarına karşı giriştiği mücadelede tavlanıp çelikleşmiştir. Gençlik örgütümüz de böyle çelikleşecek. Muhalefetteki bu korkak histerikler yarın ekonomik bir krizle ve siyasi bir iflasla karşı karşıya kalacağımızı söylüyorlar. Bu türlü peygamber uyarmalarının değeri çok geçmeden anlaşılacaktır. Tokarev ve Segal gibi yaşlı militanlarımızı kızağa çekmemiz gerektiğini söylüyorlar. Yerlerine kimi getirmek için? partiyle mücadeleyi kahramanlık sayan Dubava örneği ayarı bozuk barometreleri getirmek için mi? Hayır yoldaşlar, bunu yapmayacağız. Uyutamayacaklar bizi. Eskilerin nöbetini bir gün gelip elbette yenileri alacaktır. Ama bu yeni nöbetçiler en küçük bir güçlük karşısında kuduz gibi genel çizgiye saldıranlar olmaz. Büyük partimizin birliğine dokunulmasına göz yummayacağız. Eski kuşakla yeni kuşağı birbirine düşman etmek hiç kimsenin haddi değildir. Lenin'in açtığı bayrağın altında bütün küçük burjuva sapmalarına karşı en amansız bir şekilde mücadele edeceğiz ve yeneceğiz yoldaşlar. Delice bir alkış tufanı içinde indi Pankratov kürsüden. Ocak 1924. Gemi azıya almış olan tabiatla mücadele ediyordu insanlar. Kar arıtıcı lokomotifler çelik küreklerini yumuşak beyaz tepeciklere hızla daldırıp mahsur kalmış Katarlar için yol açıyorlardı. Telgraf hatları şebekesi paramparça olmuştu. 12 hattan 3 tanesi ancak işlemekteydi. Şepetovka istasyonunun posta kabinesinde 3 Mors aygıtı durmadan çıtırdıyordu. Çalışan kadınlar deneysizdi ama meslektaşları olan yaşlı telgraf memuru işini iyi bilen bir adamdı. Artık işaretleri okumak sıkıntısına bile katlanmıyor ve cümlenin sonunu beklemeksizin sesleri izleyerek çıkarıyordu mesajı. Not etti. Herkes için, herkes, herkes için. Bir yandan yazıyor, bir yandan da düşünüyordu kendi kendine. Gene tıkalı yollarla ilgili bir genelge olmalı. Kudurgan bir fırtına vardı dışarıda. Kar topraklarını getirip çarpıyordu camlara rüzgar. Birisinin kapıya vurduğunu sanmıştı yaşlı memur. Ama hayır, kimse yoktu. Ne kadar da güzeldi penceredeki kar taneleri. Hiçbir insan eli çizemezdi bu masal yapısı yapraklarla dalları. Ve bu kış manzarası karşısında hayranlığa kapılmış olan ihtiyar telgrafın mırıltısını işitmiyordu artık. Kendiliğinden çiziliyordu sinyaller. Yorumlamanın zamanıydı şimdi. 21 Ocak günü saat 6:50 geçe. Eli kendiliğinden devam ediyordu artık. Gorki şehrinde yaşama gözlerini yuman bir parça ağırlaştı el. Bugüne gelinceye kadar yaşamında kim bilir kaç kez acı tatlı olayları haber almış ve kim bilir kaç kez hiç tanımadığı kimselerin felaket veya mutluluğunu ilk olarak o öğrenmişti. Ve artık uzun süreden beri kulağının kapıp elinin yazdığı kısa, cimri formüllerin içeriğini düşünmüyordu. Birisi ölmüştü. İşte gene ve bu haber başkasına ulaşacaktı. Mesajın ilk kelimelerini unutmuştu ihtiyar. Herkes için denmekteydi oysa başında. Ve alıcı cihaz sıkıyordu hep. V, L, A, D, İ, M, İ, R, İ, L, İ, Ç. Manipülatör tarafından şeritin üzerine bırakılan siyah noktaların yerine harfleri koydu ihtiyar. Rahatça oturmuştu taburesine. Oldukça da yorgun duyuyordu kendini. Yorgun değil de bıkkın daha doğrusu. Demek ülkenin birinde Vladimir İliç diye birisi ölmüş. Peki sonra bu korkunç haberi tanımadığı bir insana ulaştıracaktı şimdi ve birisi ağlamaya başlayacaktı çaresizlik içinde. Ne yapabilirdi ki? Ne gelirdi elinden? Basit bir tanıktı ihtiyar, o kadar. Ve alıcı cihaz noktalıyordu hep. Bir çizgi, bir çizgi daha, sonra noktalar, sonra gene çizgiler geliyordu ard arda. Kulağının alışık olduğu seslerdi bunlar. Son 7 yıldan beri sık sık duyduğu sesler. İlk harfleri yazdı. Bir L, ikinci harfi de yazdı kendiliğinden, E, sonra bir N geldi, sonra da dik bir çizgi, İ ve L sözcüğü kendiliğinden bitirdi, N. Aygıt'ın sesi bir an için kesildi. Saniyenin onda biri kadar bir sessizlik olmuştu. Son sözcüğe dikkati çekmek istiyordu sanki makine. Lenin. Ve Aygıt yeniden başladı mırıltısına. Ama ihtiyarın kafası alışık olduğu isme takılmıştı. Lenin. Lenin öyle ya, her zamanki gibi Lenin. Ama dur bakayım, metni bütünü içinde kavramıştı gözleri. Gorki şehrinde hayata gözlerini yuman Vladimir İliç Lenin. Birkaç saniye daha baktı kağıda ve 30 yıldan beri ilk kez olarak yazmış olduğu şeyi canlandırıp da inanmayı başaramadı. 3 kez üst üste okudu satırları. Zalim bir inatla aynı kaldı sözcükler ve fırladı ihtiyar. Şimdi hareketsiz duran kağıt tomarına koştu, işaretleri yedi adeta. Hata yoktu, hayır, tam yorumlamıştı. Arkasında çalışan kızlara çevirdi ışığı birdenbire tükenmiş gözlerini. Lenin öldü çocuklar. Büyük kaybın haberi kabinenin aralık kapısından bir anda sızdı ve fırtınalı bir rüzgar gibi sarstı istasyonu. Sonra bir büyük burgaç gibi döne döne geçti karlı yollardan ve buzdan bir hava akımıyla girdi atölyelere. Bir eski lokomotifin başına toplanmıştı tamirciler mangası. İhtiyar Polontoski makinenin altına uzanmış bozuk kısımları gösteriyordu tepsiyecilere. Şu son yıllar Zakar Buruşak'ı iyiden iyiye yıpratmıştı. Giriş kapısının ışıklı aralığından içeri kayan ince bir silüet akşam gölgelerinin arasından silinip kayboldu. Atölyeyi kaplayan madeni uğultunun içinde boğulup kaldı çığlık. Ama haberci koşarak sözünü tekrarladığında Artem'i çekici tutan ile havada donuverdi. Lenin öldü yoldaşlar. Sanki kendiliğinden kaydı çekiç aşağı ve sanki kendiliğinden çimento zemine kondu. Ne dedin? Gerili parmakları habercinin deri ceketini kıskıvrak yakalamıştı bir anda. Boğuk, kırık bir sesle tekrarladı adam. Evet yoldaşlar, öldü Lenin. Bağırmamıştı bu sefer ve bağırmamış olduğu için kavramıştı Artem gerçeği. İşlerini bırakıp toplanmış, sessizce dinliyorlardı. Bütün evren biliyordu ölenin adını. Bir lokomotif haykırdı dışarıda. Bunu garın öbür ucundan doğru başka bir lokomotifin böğürtüsü izledi. Sonra bir daha, bir daha. Elektrik santralinin keskin düdüğü cevap verdi bu umutsuz çağrılara. Ve bakırdan bir yankılanma kapladı istasyonu Kiev'e hareket etmek üzere olan ekspresti bu. Şepetovka, Varşova hattı yapan direkt Polonya treninin makinisti, Rus lokomotiflerinin niçin böyle acı acı haykırdığını öğrenip, kendisi de kaldırınca düdüğün kapağını, Gipeva ajanı dehşet içinde sıçradı. Biliyordu pekala, Polonyalı makinist yaşamında son kez olarak çektiğini biliyordu bu düdüğü. Emekçilerin yasına açıkça katıldığı için bir daha bu lokomotife ayak basamayacağını biliyordu. Gene de eli varmıyordu kapağı bırakmaya ve lokomotifin o korkunç bir örtüsü rahat kuşetlerine uzanmış yatan diplomatları dehşete gark etti. Ardına kadar açık dört kapı sundurmasından dört insan seli akıyordu depoya. Ve dev yapı ağzına kadar dolduğu zaman ortaya çöken acı sessizliği ilk olarak partinin bölge sekreteri İhtiyar Bolşevik Şaratbin'in sözleri parçaladı. Dünya proletaryasının kılavuzu Lenin artık yaşamıyor yoldaşlar. Kaybımız ölçüye sığmayacak kadar büyüktür. Bolşevik partimizi kurmuş, bu partiyi çelikleştirmiş, düşman karşısında hiçbir zaman gerilememeyi bize öğretmiş olan Lenin artık aramızda yok. Proletaryanın en iyi çocuklarını saflarımıza katılmasını gerektiriyor bu ölüm. Bir ölüm marşı izledi bu sözleri. Yürüyorlardı şimdi. Ve Artem, işlerinde ilerlediği yüzlerce insan gibi başı açık yürürken, 15 yıldan beri tümüyle unutmuş olduğu bir şeyin, ta derinlerde bir yerden kabararak gelen bir sarsıntının boğazında düğümlendiğini hissetti ve bir hıçkırıkla titredi geniş omuzları. Bu canlı insan kitlesi demir yolcular kulübüne sığamaz gibi geliyordu ona. Dışarıda don vardı. Giriş kapısının yanında bir çam ağacı, kar yüklü uzun gövdesini ve buzdan iğnelerini sergiliyordu sanki. Boğucu bir sıcaklık dalgalanıyordu salonda. Tam 600 kişi katılmak istemişti, yas tutmak için çağrılmış hücrelerin toplantısına. Kaptanın ölümüyle gerisin geri sürüklenen bir geminin güvertesindeydiler sanki. Toplantıyı Suratenko açtı. 37 işçi partiye kaydını talep etmektedir. Verdikleri ortak dilekçenin metnini okuyorum. Şefin ölümü bizleri Bolşeviklerin sapına çağırmaktadır. Bu akşam Lenin'in partisine üye olabilmek için adaylıklarımızın derhal incelenip karara bağlanmasını talep ediyoruz. Ve herkes rahatça işitebilsin diye imzaları yavaş yavaş okumaya koyuldu Suratenko. Polontoski, Stanislav Zygmuntovich, 36 yıllık hizmet süresi. Büyük bir onaylama uğultusu yükseldi salondan. Korçagin, Artem Andreyevich, tesviyeci, 17 yıllık hizmet süresi. Buruşak, Zakar Filipovich, makinist, 21 yıllık hizmet süresi. Adlar birbirini izledikçe onaylayan seslerle sarsılıyordu salon. Arkadaşlarına kavuşuyordu mazotçular. Sonra sessizlik oldu ve iki aday kürsüye yaklaştı. Polontovski'ydi bu. Tüzük ve geleneklere uygun olarak yaşamını anlatmak üzere gelen ihtiyar bayağı heyecanlanmıştı. Sizlere ne söyleyeyim istiyorsunuz yoldaşlar? Eskiden de bugünkü gibi bir işçi yaşamı yaşardım ben. Ama o günlerin işçi hayatı farklıydı çok. Bir çeşit kölelikti. Sefil bir insan gibi geberip gidecektim devam etseydi. Doğrusunu söylemek gerekiyor, devrim gelip çattığında kavgaya girecek kadar kuvvetli duymadım kendimi. Üstelik bütün yükü benim omuzlarıma çöken bir ailem vardı ve katılamadım partiye. Düşmana yardım etmedim tabii ama bizzat mücadeleye de girmedim. 1905'te Varşova atölyelerinde çalışırken grev komitesindeydim ve Bolşeviklerle birlikte davrandım. Gençlik yıllarımdı bunlar. İçimde bir şevk, bir ateş vardı. Geçmişi anmak şimdi neye yarar? İliç'in ölümü bir bıçak gibi saplandı yüreğime. Güvenilir bir dost ve büyük bir destek getirdik. O da öldükten sonra artık tümüyle ihtiyarlamış duyuyorum kendimi. Başkalarını bunu benden çok daha iyi anlatır. Konuşmasını pek beceremem ki ben. Burada herkesin önünde bir tek noktayı açıklamak istiyorum o kadar. Yolum Bolşeviklerin yoludur. Başka türlü de olamazdı zaten. Yaşlı makinist bu son sözleri söylerken inançla sallamıştı başını. Gri kaşlarının altından uzanan bakışlarını salona dikmiş, kararı beklemekteydi. Ve saçları çoktan ağarmış, saygıdeğer işçiyi parti dışında bırakmak isteyen tek kimse çıkmadı. Bir tek çekimsel bile yoktu oylamada. Düşünceleri alınmak üzere büro tarafından davet edilmiş olan partisizler bile el kaldırmıştı. Ve kürsüyü komünist Polontoski olarak terk etti ihtiyar. Yaşanılan anın özel bir cihdiyeti olduğunu herkes kavramaktaydı. Makinistin arkasından Artem'in dev silüeti belirdi kürsüde. Böyle bir kalabalık karşısında hiç konuşmamış olan Artem, acemi ve utangaç kala kalmıştı ilkin. Sonra Galina'nın içten yakın ve biraz da melankolik gülümseyişi çarptı gözüne. İçi rahatlamıştı artık. Uzun bir emekçi yaşamının kafasında yoğurup yığdığı düşünceleri açıklamak kolay değildi. Kesin bir dönemeçte bulunduğunu fark etti Artem. Kararlı, emekçi yaşamına bütün anlamını verebilecek tek adımı atmak üzere olduğunu fark etti.